yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den İbranilere mektup 12. bölüm 9-15 ayetlerine bakacağız bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Gelelim kendimize. İşte çevremizi böylesi yoğun bir tanıklar bulutu sardığına göre her tür ağırlığı ve kolaylıkla kuşatabilen günahı üzerimizden atalım. Önümüzdeki koşuyu katlanışla koşalım. Gözlerimiz imanımızın önderi ve bütünleyicisi İsa'ya baksın. O önündeki sevinç için çarmıha katlandı. Haç utancını hiç önemsemedi. Şimdi Tanrı tahtının sağında oturmuştur. Bu tanıklar bize cesaret verirler iman yaşamında. Onlar seyirci değildirler, bize tanıklık etmektedirler. İbrahim peygamber olsun, Musa peygamber olsun, Daniel ve diğer peygamberler bizlere imanla hareket et diyorlar. Ama yerine getirilmesi gereken iki şart vardır. Her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden atmamız gerekir. Her yükü üzerimizden atmak ne anlama gelir? Değerli dostum, Mesih inanlısı bir yarıştadır. Bu yarışı yarışırken üzerindeki her tür ağırlığı atması gerekir. Eğer atmazsa bu onun koşusunda ona engel olurlar. Bir koşucu, bir yarışçı kendisine ağırlık vermeyen, kendisini engellemeyen ayakkabıları seçip giyer. İman yaşamında tek başlarına yanlış olmayan bir sürü şey vardır. Ama Mesih inanlıları o yükleri taşımamalıdırlar. Neden? Çünkü öyle yaparsanız yarışı hiçbir zaman kazanamazsınız. Size sadece kısa bir örnek vereyim. Şimdi birisi bir vaize gidip şu soruyu soruyor. Efendim, dans etmeye izin var mı? Ne dersiniz? Vaiz, eğer kazanmak istemiyorsan tabii ki izin verilen bir şeydir diye yanıt vermiş. Şimdi söylenmek istenen bir Mesih inanlısının davranışlarında doğru ya da yanlış bir şey meselesi değil. Doğru olanı yapacağınıza kesin gözüyle bakılır. Sorun şudur. Tanıklığıma zarar verecek mi yaptığım bu şey? Yarışı kazanmamı engelleyecek mi? Koşmamı engelleyecek bir şey mi? Yaşamımda bir yük olacak mı? Size yapamazsınız demiyorum. Size söylediğim, yarışta mısınız? Kazanmak istiyor musunuz? İsa'ya bakıyor musunuz? İşte önemli olan budur. Bizi kolayca kuşatan günah nedir? Bu günah İbraniler mektubunda özellikle gördük ki imansızlıktır. O günah inançsızlıktır ve sizi inançsızlık kadar engelleyecek hiçbir şey yoktur. Bu nedenle günahlıların kendisine böylesi karşı çıkmalarına katlanan İsa'yı düşünün. Öyle ki canlarınız usanca düşmesin, kötümserliğe kapılmayasınız. 3. ayet. 4. ayette de günaha karşı sürdürdüğünüz savaşta kanınızı akıtacak kadar direnmediniz diyor. Size oğullarım diyen yüreklendirici Tanrı sözünü belki de unuttunuz. Oğlum, Rabbin sıkı düzenine aldırmazlık etme. Oğlum, Rabbin sıkı düzenine aldırmazlık etme. Onun paylaması karşısında kötümserliğe düşme. 5. ayet. 6-8 ayetlerde şöyle diyor. Çünkü Rab sevdiği kişiyi sıkı düzene koyar ve kabul ettiği her oğlu cezalandırır. Sıkı düzeni katlanışla karşılamanız gerekir. Tanrı sizi çocukları olarak görüyor. Hangi çocuğu baba sıkı düzene sokmaz ya da disiplin etmez? Herkesin paylaştığı sıkı düzen size de uygulanmazsa evlat değil, soysuz kişiler olursunuz. Yorumuna başlayacağımız 9. ayet şöyle diyor. Kaldı ki beden açısından bizi sıkı düzene sokan babalarımız vardır. Onlara saygı gösterdik. Ruhların babasına bağımlılık göstererek yaşam bulmamız bundan çok daha önemli sayılmaz mı? Babamı dinlediğime emin olabilirsiniz. Anne babanızı dinlemediğiniz ve anne babanızın sizi disipline sokmamaları gereken yeni psikoloji hakkında bir şey bilmiyordum. Babam beni disipline sokardı ve ben de onu dinlerdim. Yazar, eğer dünyasal babalarımızı dinliyorsak, ruhlar babasına bağımlı olup yaşamamız çok daha önemli değil mi der. Dünyasal babanızı dinleseniz de dinlemeseniz de, cennetsel babanızı dinlerseniz çok iyi edersiniz. İbranilere mektubun yazarı sözlerine bir öneriyle devam eder. ruhlar babasına bağımlı olup yaşayındır. Bu zevk ve sefa içerisinde yaşayın anlamına gelmez. Bence bu sözü iman yaşamını bütün doluluğuyla yaşamak anlamında söylemiştir. Bu olumlu yönüdür. Ama bir de olumsuz yönü olduğunu sanıyorum ki bu da cennetsel babanın bazen çok sert bir şekilde disipline soktuğudur ve ölümcül günah vardır. Bunu 1. Yuhanna mektubunda okuyoruz. Ölümcül günah ya da ölüme götüren günah bir tanrı çocuğunun işleyebileceği bir günahtır ve bazen cennetsel baba itaatsiz bir çocuğu bu dünyadan alır. Kişi kurtuluşunu yitirmez ama itaatsiz çocuğu eve alır. Çünkü onu utandırmaktadır, yani tanrıyı. Yazar, cennetsel babanızı dinleseniz çok iyi olur. Çünkü o sizi sevgi içerisinde disiplin ediyor ama günah işlemekte ısrar ederseniz, bunu sürdürürseniz sizi yanına alabilir demektedir. İbraniler 12 ayet 10. Babalarımız kendilerine doğru görünen yolda kısa bir süre için bizi sıkı düzene soktular ama Tanrı kendisine özgü kutsallığı paylaşmamızı amaçlayarak bu işi yararımıza uygular. Bazen dünyasal babalarımız bize biraz kızar ve öfkesini bazen bizden alırdı, değil mi? Bu hepimizin başına gelen bir şeydir. Ama o zamanlarda bile bunu bizim iyiliğimiz için yaptığına eminim. Cennetsel, göksel babamız da bizi kendi iyiliğimiz için disipline koyar, disiplin eder. Bu konuda hiçbir kuşkum yoktur. Kendisinin kutsallığına ortak olalım diye. Tanrı'nın disiplini olmadan Tanrı'yla paydaşlık içerisinde yaşayan tamamen erişkin olmuş bir Tanrı çocuğu olmanızın, kutsallık sözünün ardındaki ana düşünce zaten budur, hiçbir yolu olmadığına inanıyorum. İbraniler 12 ayet 11. Hiçbir sıkı düzen o anda sevindirici görünmez. Tersine üzücüdür. Ne var ki onunla eğitilenlerde sonradan doğruluğun esenlik ürününü yetiştirir. Bu babası kendisini dövmeden önce oğul, bu beni seni acıttığından daha çok acıtacak diyen çocuk gibidir. Çocuk evet baba ama aynı yerde acıtmayacak diye yanıt vermişti. Tanrı çocuklarını terbiye eder. Bundan bir zevk almaz ama sizlerin ve benim buna ihtiyacımız olduğu için yapar. Terbiye edilmek sadece tatlı gelmez. Hiç tatlı değil, acıdır. Bizim deneyimimiz budur. Terbiye edildiğimiz zaman, terbiye edilmek eğlenceli olmasa da daha sonra böyle eğitilenler için esenlik veren doğruluğu üretir. Tanrı sizi amaçsız bir şekilde terbiye etmez. Akıl sağlığı bozuk kişilerin kaldığı bir kuruluşta yaşayan bir adamın öyküsünü hatırladım. Bir gün bir ziyaretçi adamın bastonuyla kendi kafasına vurduğunu görmüş. Yanına gidip neden kendi kafana sopayla vuruyorsun diye sormuş. Adam, vurmayı bıraktığım zaman kendimi çok iyi hissediyorum diye yanıt vermiş. Tanrı bizleri terbiye edişi bittiğinde kendimizi iyi hissetmemiz için terbiye etmez. Sağlığınızı yeniden kazandığınızda onun değerini bilesiniz diye sizi hasta etmez. Tanrı'nın sizi terbiye etmesinin her zaman bir amacı vardır. Peki Tanrı sizi disipline soktuğunda sizin tepkiniz nedir? Bu bölümde Tanrı'nın disiplinine verilebilecek 4 tepkiden söz edilir. Bunların her birine bakmamızı istiyorum. 1. Oğullara söylenir gibi size verilen şu öğüdü de unuttunuz. Oğlum, Rabbin terbiye edişini hafife alma. Ayet 5. İlk tepki, terbiyeyi hafife alabileceğinizdir. Onu hafife alır ve ondan hiçbir mesaj almazsınız. Bir kaderci haline gelip sıkıntılarım var, herkesin sıkıntıları var diyebilirsiniz. Cennetsel babanın sizi disipline soktuğunu anlamaz ve olup bitenlerden Rabbim mesajını almazsınız. 2. Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme diye yine 5. ayette okumuştuk. Bu şekilde karşılık verenler vardır. Ben buna çocuk gibi çabuk ağlama tepkisi diyorum. Ağlamaya başlayıp neden bu benim başıma geldi? Mesih inanlı hayatı yaşamaya değmiyor. Rabbe hizmet ettim ve şimdi başıma bunların gelmesine izin veriyor derler. Yani cesaretlerini yitirirler. Kutsalların yani Mesih inanlılarının birçoğu bu tutuma girer. Öyle insanlar tanıdım ki aylardır hatta yıllardır acı çekmekteler. Hatta içinde yataklarından çıkamayan inanlılar vardır değerli dostum. Ama onların ağızlarından her zaman hamd sözleri çıkar. Yaşamları, yürekleri acılıkla dolu değildir. Onların hayatlarında acı çekmelerine rağmen, sıkıntı çekmelerine rağmen sevinç vardır. Birkaç yıl önce çok değerli bir inanlının gözünde kanser çıktı. Ve birkaç ay önce bir gözünü aldılar. Bu kardeşimin hanımıyla konuştuğumda eşinin acılara rağmen, bir gözünü yitirmesine rağmen öylesine Rab'be bağlı, sakin ve huzurlu ki bu bize büyük cesaret ve teselli veriyor. Kendisiyle görüşüyorum ve gerçekten de bu kardeşin bağlılığı, Rab'be güveni ve yüreğindeki esenliği beni etkiliyor ve cesaretlendiriyor. Birkaç ay önce büyük bir toplantımız olmuştu ve bu kardeş de orada konuşacaktı. Verdiği vaaz neydi biliyor musunuz? Sıkıntılarda Rab'be hamd etmek. Değerli kardeşim, sizinle açık konuşmam gerekirse, günümüzde gerçek zaferlerin nerede kazanıldığını bilmek istiyorsanız, hastanelerde Mesih inanlılarını ziyaret edin ya da aylardır yataklarından çıkamayan o sevgili kutsalları ziyaret edin ve konuşmalarını dinleyin. Evet, bu değerli kardeşimiz Münir bize cesaret veriyor. Onun Rab'be bağlılığı, bu acılarda Rab'be hamd etmesi bizi cesaretlendiriyor. Değerli kardeşim, sizinle açık konuşmam gerekirse, günümüzde gerçek zaferlerin nerede kazanıldığını bilmek istiyorsanız, hastanelerde Mesih inanlılarını ziyaret edin ya da aylardır yataklarından çıkamayan o değerli sevgili kutsalları ziyaret edin ve konuşmalarını dinleyin. Beni kendimden utandırıyorlar. Sizin cesaretiniz tükenebilir ama onlarınki tükenmiyor çünkü Rab onları güçlendiriyor. Üçüncü nokta, terbiye edilmek uğruna acılara katlanıyorsunuz. Bunu 7. ayette okumuştuk. Bu çok tehlikeli bir tepkidir çünkü gerçek olana çok yakındır. Ama çok dindar olan kutsalların tepkisidir. Benim gözümde bu insanlar üzerine çiviler çakılmış bir yatağa uzanan bir Hint fakiri gibidirler. Oraya yatmaları gerekmez ama yine de yatarlar. Rabbin düzencesini pasif bir şekilde kabul eden bir sürü kutsal vardır. Bu Rab'den geliyor, ben de buna katlanacağım derler. Tanrı hiçbir zaman değerli dostum sizden karamsar, çok dindar bir tutuma girmenizi istemiyor. Eğer sıkıntınız varsa neden Rab'be gidip, Rab neden bunu bana yolladın? Burada bir ders var ve ben onu öğrenmek istiyorum demiyorsunuz. Tabii ki imanla sorunlara, acılara katlanmak gerekiyor ama aynı zamanda onu sürekli şikayet ederek ve pasif bir şekilde kabul etmeyin. 4. Terbiye edilmek önceleri hiç tatlı gelmez, acı gelir ama bu böyle eğitilenler için daha sonra esenlik veren doğruluğu üretir. 11. ayet. Jimnastikte hiç mekik hareketi yaptınız mı? Bir keresinde bir yürüyüş sırasında benim için acayip bir şekilde yürüyen, yani jogging yapan bir adamla tanışmıştım. Biraz toplucaydı ve bu nedenle de kilo vermek için egzersiz yapıyordu. Dostum, siz sıkıntıdayken eğitiliyor musunuz? Acı çekmek zorunda kaldığınızda, bir düşmanla karşı karşıyayken durup Tanrı'ya neden bu kişiyi karşıma çıkardın diye sorun. Tanrı'nın bunu yapmakta bir amacı olduğunu biliyorsunuz. Tanrı bütün bunları bir amaç için yapar ve bunlar tarafından eğitilmemiz gerekir. Elçi Pavlos müjdeyi başkalarına duyurduktan sonra ben kendim saf dışı kalmamak için kendime eziyet çektirip onu köle ediyorum demişti. Elçi Pavlos kendisini eğitti. Yani kendisini bedeninin arzularına teslim etmedi. Çünkü bir gün Tanrı'nın önüne gelip onaylanmamak istemiyordu. Değerli kardeşim, kim olursanız, nerede olursanız olun, egzersiz yapıp eğitilmenizin zamanı gelmiştir. Sayın Doktor Vernon McGee kişisel tanıklığını şöyle anlatıyor. Yıllar önce kanser olduğumda Rab'be sorduğum ilk soru neden idi? Cennetsel babamın beni cezalandırdığının farkına varmam uzun sürmedi. Bunu anladım. Yüreği katı bir tanrı çocuğuydum ama onunla durumu hallettim. Beni kanserden iyileştirdi ve radyo hizmetimizi bolca bereketleyip büyüttü. Sonra birdenbire hem safra kesem rahatsızlandı ve hem de sarılık oldum. Doktor sırt üstü yatmamı söyledi ve 3 haftadan uzun bir süre boyunca öyle yattım. O süre içerisinde size aktarmak istediğim bir şey öğrendim. Bu kez Tanrı beni yargılamıyordu çünkü onunla olan hesaplarımı hemen halletmeyi öğrenmiştim. Onunla durumu hemen hemen her gün düzeltirim. Onu hayal kırıklığına uğratırım. Sanırım hala her zamanki kadar katı yürekliyim. Ama ona gidip günahımı itiraf ederim. Tanrı'nın isteği içinde olduğuma inanıyorum. Bunun üzerine 2. kez ona gidip, Rab, neden başıma bunun gelmesine izin verdin? Radyo hizmetini sürdürmek istiyorum dedim. Beni yere serip, sen benim oğlumsun. Ben de senin babanım. Henüz öğrenmediğim bir sürü şey var. Radyo hizmetinin çok gerekli olduğunu ve benim sensiz işimi yürütemeyeceğimi zannedebilirsin ama sen buraya gelmeden önce işimi nasıl yürüttüğümü zannediyorsun. Burada yatıp bir şey öğreneceksin. Ben senin babanım ve sen benim için katlanmayı öğreneceksin. Dinlenmeyi bilmiyorsun ve beni beklemeyi bilmiyorsun dedi. Şu cevabı verebilmem biraz vakit aldı ama sonunda ona peki baba, eğer burada yatmamı istiyorsan burada yatacağım. Bana öğretmek istediğin dersi öğrenmek istiyorum dedim. Değerli dinleyicilerimiz, Rabbin disipliniyle eğitilmemiz gerekir ve ondan sonra kendimizi aşağıdaki ayette tanımlanan durumda bulmayacağız. 12. ayette şöyle diyor, öyleyse sarkık ellerinizi, cansız dizlerinizi doğrultun. Değerli dostum, bir Mesih imanlısı olarak yaşamınızı sürekli şikayet ederek yaşamayın. Bir zamanlar bir arkadaşım vardı ve ona nasıl olduğunu sorduğumda bana her zaman kendini nasıl hissettiğini anlatırdı. Ve kendisini nasıl hissettiğini anlatması 15 dakika sürerdi ve kendini hiçbir zaman iyi hissetmezdi. Bunun üzerine ona nasıl olduğunu sormaktan vazgeçtim. Her zaman elleri sarkık ve dizleri büküktü. Size şunu söyleyeyim ki, birisi sizi gözlemliyor. Tanrı'dan gelen sıkıntılara nasıl katlanıyorsunuz? Onun tarafından eğitilerek mi katlanıyorsunuz? Kendi kendinize, bu babamdan beni eğitiyor. Bunu yapmakta bir amacı ve bana vermek istediği bir ders var ve ben bunları öğrenmek istiyorum diyor musunuz? Egzersizlerimize başlamamız gerekir. 1-2-3, 1-2-3 diye. Rab, neden bu şekilde acı çektiğimi bilmek istiyorum. Ayaklarınız için doğru yollar oluşturun öyle ki kötürüm olan parça eklemden çıkmasın, tersine sağlık bulsun. İbraniler 12 ayet 13. Yazar size karşı dürüst davranıp ayaklarınız için düz yollar yapın derken ne demek istediğini hiçbir zaman tam olarak anlamadığımı itiraf edeceğim. Zayıf kutsalların bizi izlemeleri için düz yollarda mı yürümemiz gerekiyor? Yoksa hayatta topallama alışkanlığına girmememiz için mi düz yolda yürümemiz gerekiyor? Günümüzde şikayet eden, eleştiren ve Tanrı için hiç de tanıklar olmadıkları halde süper dindar görünen bir sürü akılsız Mesih imanlısı vardır. 14. ayet. Bütün insanlarla barış arayın ve kutsallığı amaçlayın. Bu olmaksızın hiç kimse Rabbi görmeyecektir. Şimdi cesaret bulun ve bütün insanlarla, yani kendileriyle barış içerisinde olmanıza izin verecek bütün insanlarla barış içerisinde olun. Bazı insanlar barış içerisinde olmayı istemezler. Herkesle, bütün Mesih inanlılarıyla barış içerisinde yaşayın. Bunu birçoğumuzun Mesih inanlı hayatını birlikte koştuğu ülkenin bir ucundan diğer ucuna yapılan büyük bir yarış haline getirmeliyiz. Kutsal olmak için gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rabbi görmeyecektir. Eğer bunun anlamı benim kendi yaşamımda kutsallık üretmem gerektiği ise o zaman vazgeçerim. Çünkü bende kutsallık yoktur. Ama sahip olduğum barış ve huzur Mesih'in kanı aracılığıyla gelmiştir. Elçi Pavlos Romalılar 5:1'de şöyle diyor. Böylece imanla aklandığımıza göre, imanla doğru sayıldığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı ile barışmış oluyoruz. Eğer bende herhangi bir kutsallık varsa bunun nedeni Mesih İsa'nın doğruluğunun bana sayılmasından, bana giydirilmesindendir. Rab ise benim doğruluğumdur. Eğer Tanrı'nın huzuruna çıkıyorsam bunun nedeni Mesih'in benim için ölmüş olmasıdır. Bu cesaret vericidir dostum. Bu bana ortaya çıkıp da iman yaşamını koşmak için büyük bir istek verir. 15. ayette tehlike işareti vardır. İnkar etme tehlikesi. Dikkat edin diyor 15. ayette. Kimse Tanrı kayrasına kavuşmaktan geride kalmasın. Hiçbir acılık kökü büyüyüp topluluğu tedirgin etmesin ve sayısız insan bu yüzden yozlaşmasın. Dikkat edin sözü bir yere dikkat etme düşüncesini içeriyor. Dikkat edilecek yer neresidir? Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim dedi İbraniler 12:2'de. Kimse Tanrı'nın kayrasına kavuşmaktan yoksun kalmasın. Bu sözün anlamı imandan dönmek değildir. Burada inançtan dönmekten söz etmiyor. Sadece düşmekten söz ediyor. Yani inanlının gözlerini insanlarda değil Rab İsa Mesih'te tutması gerekir. Eğer gözlerini onda tutmazsa Tanrı'nın lütfundan yararlanamadığı bir yere gelebilir. Tanrı büyük bir lütuf kaynağıdır ve bu lütfu çocuklarına bol bol dökmeyi ister. Bunu yapmaya hazırdır ve bunu yapmaya gücü yeter. Mesih günahlarımızın cezasını ödedi ve Tanrı merhamet ve lütuf bakımından zengindir ve bunları bize vermeyi ister. Sorun birçoğumuzun Tanrı'nın lütfunu kendimize mal etmeyip ondan yararlanmayışımızdır. Ama gördüğünüz gibi burada gerçekten kendisi için Tanrı'ya yaklaşıp elde edebileceğiniz bir şeyden söz ediyoruz. Durumun yüceliği ve bu mektubun mesajı da budur. Bugün ona yaklaştınız mı dostum? Mesih inanlı dostum, ona yaklaştın mı? Onunla konuştun mu? Evet, saygı dolu bir şekilde, ama o sizin babanızmışçasına onunla gerçekten konuştunuz mu değerli dinleyicilerimiz? Ona kendinizden söz edin. Lütufa, kayraya ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Hepimizin lütufa ihtiyacı vardır ve lütuf bizim için vardır ama onu kendimize mal etmemiz gerekir. Ondan lütfu istememiz gerekir. Tanrı'nın lütfundan yoksun kalmayın. İçinizde sizi rahatsız edecek ve birçoklarını zehirleyecek acı bir kök filizlenmesin. Bir inanlılar topluluğunda eleştiren, çirkin bir inanlı düşünebileceğinizden çok daha fazla soruna yol açabilir. Tıpkı bir çürük elmanın kutudaki bütün elmaları bozacağı gibi. Yaşadığımız şeylere katlanabilmek için değerli dostum, Tanrı'dan lütfunu istemeli, insanlara ya da durumlara karşı acılaşmamalıyız.